Ayrım 6 ve bölüm 2. Sadrazamlık. Abdülhamit'in tahta çıkması bütün yurtta büyük törenlerle kutlandı. Toplar atıldı. Fener alayları ve şenlikler düzenlendi. Yeni padişah, Sadrazam Rüştü Paşa'yı ve Mithat Paşa'yı görevlerinde bırakmak zorundaydı. İkisine de dokunamadı. Rüştü Paşa'ya her fırsata, "Sizin onayınız olmadan hiçbir şey yapmayacağım," diyordu. Ama gerçekte onun yeteneksiz, ikiyüzlü ve sahtekar olduğuna inanıyordu. Bir süre sonra da hiç ona danışmadan bir takım önemli kararlar almaya başladı. Rüştü Paşa halkın da artık kendisini sevmediğini anlıyordu. Siyasal hava gerginleşiyordu. Rüştü Paşa bu yorucu çalışmalara dayanamadı ve 20 Aralık 1876'da istifa etti. Paşa görevden ayrılırken yerine Mithat Paşa'yı önermişti. Abdülhamit hiç istemediği halde Mithat Paşa'yı sadrazam yaptı. Çünkü paşa hem içeride hem de dışarıda büyük ün yapmış bir kişiydi. Herkes bütün bu değişiklikleri onun hazırladığını biliyordu. Paşa özgürlükçü davranışlarıyla çok seviliyor ve sayılıyordu. Mithat Paşa artık hürriyet kahramanı idi. Paşa özgürlük için savaşmış. Adaletin ve demokratik bir düzenin simgesi olmuştu. Abdülhamit kendisinden 22 yaş büyük olan Mithat Paşa'ya çok saygılı davranıyor ama ondan çekiniyordu. Abdülhamit o yıl 33 yaşındaydı. Mithat Paşa ise 55. Paşa çeşitli valiliklerde, Danıştay başkanlığında bulunmuş. Sadrazamlık yapmış. İki kez adliye nazım olmuş. İki padişahı tahtından indirmiş bir kişiydi. Padişahın ondan çekinmesi çok doğaldı. Onun girişimiyle tahta çıktığı için aşağılık kompleksine kapılıyordu. Çok şeyler borçluydu ona. Bu yüzden de Mithat Paşa'nın karşısında eziklik duyuyor. Ne yapacağını şaşırıyordu. Bu ilişkiler ilk başlarda hep böyle bir zoraki saygı içinde geçti. Ama bu sadrazamlık döneminin mutlu bir dönem olduğu söylenemez. Topu topu 1,5 ay kadar süren bir dönemde Abdülhamit her fırsatta Mithat Paşa'yı kendi babası gibi gördüğünü belirterek övgü dolu sözler söylüyordu. Yine böyle bir karşılaşmada Mithat Paşa'ya, "Sizi ne kadar çok sevdiğimi bilmezsiniz," demişti. "Yadigar olmak üzere size üzerimden bir şey çıkartıp vermek istiyorum." Mithat Paşa bu tür iltifatlardan hoşlanacak insan değildi. Konağına döndüğü zaman eşi Naime Hanım'a, "Bu adam deli midir, nedir?" dedi. "Bana, üzerinden çıkaracağı bir şeyi vermek istiyormuş." "Hiç anlamadım, üzerinden fanilasını mı çıkarıp verecek?" Naime Hanım kahkahalarla güldü. "Mithat," dedi, "senin hoşuna gitsin diye öyle söylemiştir. Sen de ters davranmasaydın." Mithat Paşa, "Hayır," dedi, "bir terslik etmedim. Eder miyim? Adamı bu tahta biz oturttuk diye bana hoş görünmek istiyor. Ama ben bu tür dal kavukluktan hiç hoşlanmam. Bilirsin." "Bilirim elbette. Sen de idare et işte." Bu yadigar verme ile ilgili sözlerden birkaç gün sonra Mithat Paşa bir tavsiyede bulunmak üzere padişahın odasına girdi. Abdülhamit bu kez gömleğinden kol düğmelerini çıkarıp Mithat Paşa'ya uzattı ve "Sadrazam Hazretleri," dedi, "benden bir hatıra olarak lütfen şu düğmeleri kabul eder misiniz?" Mithat Paşa kol düğmelerini geri çeviremedi. "Çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Bunlar size daha çok yakışıyordu," demekle yetindi. Konağa dönünce, "Bak Naime," dedi, "zat-ı şahane bana meğer kendi kol düğmelerini vermek istiyormuş." "Hayır almam," diyemedim. "Naime Hanım, elbette diyemezdin. Ama görüyor musun? Bunlar öyle alelade şeyler değil. Üzerlerinde birer elmas taş var," dedi. "Ne olursa olsun, beni ilgilendirmez. Sen onları çekmeceye koy, dursun." Birkaç gün sonra paşa yine saraya gitti ve huzura kabul edildi. Bu kez de Abdülhamit Mithat Paşa'ya, "Paşa Hazretleri," dedi, "siz beni hiç sevmiyorsunuz." Mithat Paşa, "Aman padişahım, nasıl sevmem sizi? Bunu nereden çıkarıyorsunuz?" diyecek oldu. Abdülhamit de, "Çünkü gerçekten beni sevmiş olsaydınız," dedi, Verdiğim düğmeleri hiç olmazsa bir gün olsun takar karşıma gelirdiniz. Bu kol düğmelerinin şöyle bir serüveni olacaktır. Mithat Paşa Taif'e sürüldüğü zaman eşleri bu kol düğmelerini saklaması için Marsilya'da banker Alatini'ye gönderirler. Paşa Taif de öldürüldükten sonra düğmeleri Paris'in ünlü mücevhercisi Boucheron 1000 liraya satın alır ve bir süre sonra bunları 160 bin franga satar. Mithat Paşa'nın sadrazamlığının ilk haftalarında Sultan Hamid Paşa'nın gönlünü hoş etmek için ne incelikler yapmıyordu. Öyle ki, sadrazama bir şeyler not ettirecek olduğu zamanlarda Mithat Paşa'nın mürekkep hokkasını tutuyordu. Paşa bu alçak gönüllülükten rahatsız olmaya başlamıştı. Bir gün, "Padişahım," dedi, "istirham ederim, yapmayınız. Çok mahcup oluyorum." Padişah ise, "Sizin gibi bir sadrazamın hokkasını tutmak bir hükümdar için şereftir," diye yanıt verdi. Mithat Paşa, padişahın bu derecede saygılı davranmasından çok hoşlanıyor ve bunu sağda solda gururla anlatıyordu. Ama dinleyenler de sırası geldiği zaman bunları zat-ı şahaneye iletmekten geri kalmıyorlardı. Yine o yıl Abdülhamid Mithat Paşa'nın eşi Şehriban Hanım'la 4 yaşındaki oğlu Ali Haydar'ı saraya davet etti. Abdülhamid kendilerini karşıladı ve Ali Haydar'ı kucağına alıp okşadıktan sonra, "İlk rütbeni sana ben vereceğim. Seni de baban gibi büyük adam yapacağım," dedi. Şehriban sonra çocuğuyla birlikte Valide Sultan'ı ziyarete gitti. Perestuk Sultan da Şehriban Hanım'ı dostça karşıladı ve şunları söyledi: "Aslanım, Şevket Meyap Efendimiz, vatanını ve milletini çok seven Mithat Paşa'ya içten bir sevgiyle bağlıdır. Kendisini baba bilir. Ne çare ki, şehirliler namerttir, paşayı aldatabilirler. Bu yüzden onlara fazla güvenmemek gerekir. Valide Sultan, şehirliler dediği mabeyinciler, yani saraydaki görevliler ve paşalardı. Valide Sultan Mithat Paşa'nın onlara güvenmemesini öneriyordu. Şehriban Hanım'a saraydan ayrılırken iki büyük kutu verildi. Bunların birinde işlemeli bir gerdanlık vardı. Gerdanlığın orta yerine 32 karatlık bir elmas yerleştirilmişti. Ali Haydar'ın hediyesi de minili bir altın saat ve bir rütbe beratı idi. Şehriban Hanım, oğluyla birlikte akşamüstü konağa dönünce herkese bu olayları anlattı. Aldıkları hediyeleri ve rütbe beratını gösterdi. Ama Mithat Paşa bunlardan hiç hoşlanmadı. Padişah'tan hediye kabul etmekle kendisini borçlu hissedecekti. Paşa'nın suratı asıldı. Hiçbir yorum yapmadı. Ama oğluna verilen rütbe beratını saraya geri göndererek 4 yaşında bir çocuğa rütbe verilemeyeceğini belirtti. Mithat Paşa'nın hiç ödün vermeyen sert ve katı davranışları Abdülhamit'le aralarına bir soğukluk girmesinin başlangıcı oldu. Zaten Mithat Paşa ile Abdülhamit'in anlaşmaları pek söz konusu olamazdı. Mithat Paşa'nın valiliklerde büyük deneyimi vardı. Abdülaziz döneminde de 2 ay 17 gün sadrazamlık yapmış ve bu işlerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmuştu. Ama bu kez durumu çok değişikti. Önce Abdülaziz'i, sonra da 5. Murat'ı tahttan indirerek yeni padişahı tahta çıkartmıştı. Devrim yapmış bir kahraman gibi sadaret koltuğunda oturuyordu. Yeni anayasa onun eğilimleri doğrultusunda hazırlanmıştı. Amacı mutlakiyet rejimi denen diktatörlüğü devirerek ülkede parlamenter bir sistemi yerleştirmekti. Padişahın yetkileri kısılacak ve demokratik bir rejimin kurulması için gerekli yasal ve yönetsel değişiklikler yapılacaktı. Mithat Paşa parlamenter sisteminin kurulmasını istiyordu ama Abdülhamid bu olaya hiç sıcak bakmıyordu. Mithat Paşa saray menfaatlerinin kısılmasından yanaydı. Padişah bundan hoşlanmıyordu. Mithat Paşa hiçbir memurun suçu kesinleşmeden görevinden alınmamasını savunuyordu. Abdülhamid ise bu konuda hiçbir koşul tanımak istemiyordu. Mithat Paşa saraydaki kölelerin ve cariyelerin özgürlüğe kavuşmalarından yanaydı. Padişah ise kölelerinden hiç de vazgeçmek niyetinde değildi. Sarayın geleneklerinde ihtişam vardı, israf vardı, debdebe vardı. cariyeler vardı. Bunlardan padişah nasıl vazgeçebilirdi? O zaman neye yarardı hünkârlık? Mithat Paşa anayasanın en ateşli savunucusuydu. İlk başlardan beri anayasayı ilan ettirip uygulamaya çalışıyordu. Ama bu konu ele alınır alınmaz padişahla anlaşmazlık çıktı. Tasarıda 113. madde vardı ki, sultan bu konuda hiçbir ödün vermeye yanaşmıyordu. O madde padişaha, şüphe ettiği kimseleri memleket dışına çıkartmak, yani dışarıya sürme yetkisini veriyordu. Tasarı hazırlanırken Namık Kemal ve Ziya Paşa çok dayattılar. Aman bu madde anayasaya girmesin. Yarın halimiz ne olur? Bu adam hepimizi sürgüne yollar, dedilerse de Mithat Paşa'ya söz dinletemediler. Paşa kendi kuyusunu kazmış oldu. Mithat Paşa Müslüman olmayan öğrencilerin de harbiyeye girmelerini istemişti. Padişah ve tutucular buna karşı çıktılar. Mithat Paşa'yı sevmeyen çok insan vardı. Saraydan çıkarı olanlar, din adamları, şeriatçılar, anayasaya karşı olanlar ve bütün gericiler ve tutucular paşayı yıkmak istiyorlardı. Din elden gidiyor. Kadınlarımızı açık saçık giydirmeyiz. Meclis iyime bu sana gavurları sokmayız diye yaygarayı bastılar. O günlerde İstanbul'da tersane konferansı denen ve Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve İtalya'nın katıldığı bir konferans toplanmıştı. Konferansta Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ sorunları görüşülüyor ve Rusya hep ağır basıyordu. Durum çok gergindi. Mithat Paşa Ruslarla bir savaş çıkmasını önlemek için didinip duruyor ve şöyle diyordu. Devlet-i Osmaniye'nin askerlik gücü her ne kadar mükemmelse de yabancı devletlerin hiçbirinden maddi ve manevi yardım almamız umudu yoktur. Savaş durumunda para bulamayız. Kağıt paramızın değeri zaten düşmüştür. Eski hikayelerde anlatıldığı gibi, bir çift çizme 1000 kuruşa çıkmıştır. Savaş çıkarsa halka daha ağır yükler yüklemek gerekir ki, bunlar da zulüm olur ve memleketi harap eder. Cephanemizi Avrupa ve Amerika'dan getirtiyoruz. Yan bunlar düşmanın eline geçerse cephanemiz kalmaz. Mithat Paşa bunlarla uğraşırken düşmanları hiç boş durmuyor ve onun atılmasına çalışıyorlardı. Paşa, padişaha çok yukarılardan bakıyordu. Sultan Hamid ise zamanla güçleniyor ve yönetimi tümüyle eline geçirmeye uğraşıyordu. Mithat Paşa'nın bu bunalımlı günlerde açık açık konuştuğu ve dertleştiği tek kişi özel sekreteri Kilikyan Vasıf Efendi'ydi. Paşa, Kilikyan Efendi'yi 1866'da Tuna Valiliği sırasında tanımıştı. Dalmatyalı bir Katolik Hırvat olan Antoine Kilikyan'ın Ermenilikle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktu. Adı Yan'la bittiği için bazı kimseler onu Ermeni sanmışlardı. Paşa kendisini tanıdığı zaman 17-18 yaşlarındaydı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Babası Rusçuk'ta yaşıyordu. Oğlunu 8 yaşında İstanbul'a göndermiş ve Antoine 2 yıl bebekte kalarak Türkçe öğrenmişti. Sonra da babası onu Fransızcasını ilerlesin diye Paris'e yollamış ve 3 yıl orada okutmuştu. Baba bununla da yetinmemiş oğlunu 2 yıllığına İsviçre'ye göndermiş ve Antoine oradan da yüksek ticaret okulu diploması alarak Rusçuk'a dönmüştü. Antoine Kilikyan'ın niyeti gazeteci olmaktı. Yazdığı iki yazı Mithat Paşa'nın dikkatini çekmiş ve paşa bu genç gazeteciyi yanına özel sekreter olarak almıştı. Kilikyan'ın Türkçesi pek parlak değildi ama Fransızcayı, Sırpçayı ve Bulgarcayı ana dili gibi konuşuyordu. Mithat Paşa'nın Fransızcası da pek iyi olmadığı için Fransızca yazıları Kilikyan'a yazdırıyordu. Genç Antoine Kilikyan artık aileden sayılıyordu ve paşa her gittiği yere kendisini götürüyordu. Antoine adı bir süre sonra Kilikyan Vasıf Efendi'ye dönüştü ve yaşamı boyunca hep öyle kaldı. Mithat Paşa'nın ikinci sadrazamlığında da en yakın dostu özel sekreteri Vasıf Efendi'ydi. Vasıf Efendi Paşa'nın ne kadar güç bir işi yüklendiğini biliyor ve başına bir felaket gelmesinden ödü kopuyordu. Onun İstanbul'da yabancılardan oluşan geniş bir çevresi vardı. Paşa hakkında neler söylendiğini herkesten iyi biliyordu. Bunları paşaya yansıtmaktan da çoğu zaman çekiniyordu. Bir akşamüstü günlük işleri hafiflettikten sonra sadarette yine yalnız kaldılar. Mithat Paşa, biraz konuş bakalım Vasıf, dedi. Sen bir zamanlar gazetecilik yapmıştın. Kimlerden haber alınacağını çok iyi bilirsin. Şimdi neler duyuyorsun? Neler söyleniyor benim hakkımda? Vasıf Efendi biraz sıkıldı. Ama sonra açık açık konuşmaya karar verdi. Paşa Hazretleri, diye söze başladı. Biliyorsunuz belki, sizi çok sevenler de var, sevmeyenler de. Bir zamanlar Sultan Aziz'in çevresinde olan nazırlar, mabeyinciler elbette ki sizden nefret edeceklerdi ve ediyorlar. Her şeyin eskisinden daha kötü olduğunu söylüyorlar. Sizin Osmanlı hanedanını yıkıp yerine Mithat Paşa hanedanını kurmak istediğiniz anlatılıyor. Bunu nasıl uydururlar? Bunu nereden çıkartıyorsun Vasıf Paşa Hazretleri? Hani şu Said Paşa var ya, padişahın yanından ayrılmaz. Onun yakınlarından biriyle benim dostluğum vardır. O anlattı. Said Paşa sizin bu memlekete son derecede zararlı bir kişi olduğunuzu söylemiş. Sizin cumhuriyet rejimini kurmak istediğinizi anlatıyormuş. Konağınızda sık sık toplantılar yaptığınızı ve hanedanı yıkmak için hazırlıklar yaptığınızı saraya jurnal etmişler. Vasıf, biliyorsun, ben hiç o tür toplantı filan düzenlemedim. Bugün devlet işleri benim elimde. Her şeyi ben yönetiyorum. Neden cumhuriyet rejimini kurmak isteyeyim? Memleketimiz daha o siyasal olgunluğa erişemedi. Daha çok çalışmalıyız. Ben parlamenter sistemi istiyorum. Yani meşrutiyeti. Padişah yine başta kalacak ama yetkileri çok sınırlı olacak. Ülkeyi parlamento yönetecek. Bunu da açık açık söyledik. Hazırladığım anayasa buna dayanıyor. Ben şimdi nasıl kalkar da, bugüne kadar sizi aldattık. Bizim gerçek maksadımız cumhuriyeti kurmaktı diyebilirim Paşa Hazretleri. Hepsi bu kadar değil. Said Paşa geçenlerde başka şeyler de uydurmuş. Güya siz bir gün, bu memlekete artık Osmanlı hanedanından hayır gelmeyecek. Bu zamana kadar hanedan-ı Ali Osman dendi. Bundan sonra hanedan-ı Ali Mithat dense ne olur? Demişsiniz. Olamaz oğlum. Ben nasıl böyle saçma bir şey söyleyebilirim? Bunun şakası bile olmaz. Vay alçak herifler Paşa Hazretleri. Said Paşa bu dedikoduları hünkara da anlatmış. O da hop oturmuş hop kalkmış. Zat-ı şahanem nasıl inanır böyle zırva sözlere Paşa Hazretleri. Dahası da var. Müsaade buyurursanız anlatayım. Daha ne anlatacaksın bilmem ki. Anlat. Sizin 5 yıl önce Fransa'da olduğu gibi İstanbul'da bir komün yönetimi kurmak istediğinizi söylüyorlar. Ne dedin? Ne dedin? Komün yönetimi mi? İyi. Evet Paşa Hazretleri. Siz Paris'teki komüne hayran kalmışsınız. Komüncülerin Fransa İmparatoru 3. Napolyon'u kovdukları gibi siz de hünkârı kovacak ve memlekette komün rejimini kuracakmışsınız. Oğlum Vasıf, Paris komününü işçiler kurdu. Nerede bizde o örgütlenmiş işçiler? Hem ben işçi lideri miyim? Şu da var, Napolyon savaşta Almanlara esir düştü. Bizde öyle bir durum mu var? Saçmalık bu kadar olur. Paşa Hazretleri, daha bitmedi. Siz hünkârı devirmek için yeni bir ordu kuruyormuşsunuz. Hani Asakir-i Milliye var ya, onun hedefi hanedanı devirmekmiş. Fesubhanallah. Ben bir milli ordu kurmak istiyorum. Bu ordu devletin dışında. Ona karşı bir örgüt olmayacak ki, bakın, bir de ne anlatıyorlar. Bu Asakir-i Milliye'ye yazılan gençler, yeni asker, üniformaları giyerek sokaklarda gösteriler yapacaklarmış. Bunların başına da Galata binası komiseri Abidin Bey'i getirecekmişsiniz. Gençler ellerine meşaleler alarak Dolmabahçe Sarayı'nın camlı köşküne kadar gidecek ve orada Zitu, Zito, yaşa diye bağıracaklarmış. Hünkâr da köşkün penceresine çıkınca gençler, padişahım biz muharebe istiyoruz. Sen gençsin. Korkma. Biz 1 milyon askeriz. Sırtımızdaki gömleğe kadar her şeyimizi feda ederiz. Millet senden Ruslara savaş ilan etmeni istiyor, diye haykıracaklarmış. Vay canına. Ben nasıl savaştan yana olurum? Hepsi yalan. Bizim 700 bin askerimiz var deniyor. Oysa asker sayısı 30 bin. Bununla mı savaşa gireceğiz? Ben Avrupa'nın desteğini alarak savaş tehlikesini uzaklaştırmak istiyorum. Savaş bizim için ölüm demektir. Paşa Hazretleri, Zat-ı Şahane'yi çileden çıkaran bir olay da şu. Hani siz meşrutiyetin ilanını bildiren Hatt-ı Hümayun'un okunmasından sonra bir konuşma yapmıştınız ya. Arkasından dualar edilmişti. Gece evler ve dükkanlar ışıklandırılmıştı. Kışlalardan toplar atılmıştı ya. İşte, o gece, biliyorsunuz gençler konağınızın önüne geldiler. Yaşasın Sultan Abdülhamit Han! Yaşasın Mithat Paşa! Diye bağırdılar. Hünkar bundan hiç hoşlanmamış. Kendisinden başkası için yaşasın diye bağırılamazmış. Demek ki, demiş, Mithat Paşa'nın niyeti benim yerimi almak oğlum. Ben çılgın mıyım böyle şeyler isteyeyim. Gençler beni sevdikleri için yaşa Mithat Paşa diye bağırmışlarsa kabahat benim mi Paşa Hazretleri? O akşamki gösterilerden sonra bir de Zito söylentisi çıkınca iş değişti. Zat-ı Şahane şimdi sizin hain olduğunuzu söylüyormuş. Tahta çıktığından beri Rüştü Paşa ve sizin için bu adamlar vatana ve millete hizmet edemezler. Bunlar haindir. Zira ahlakları gereği bunlar Osmanlı hanedanına ihanet etmeyi akıllarına koymuşlardır. Maksatları cumhuriyeti ilan etmektir. Bunun için de halka hoş görünüp meşrutiyet rejimini savunurlar. Meşrutiyet rejimini ben istedim. Onlar değil. Onlar kötü niyetlidir. Memleketi 600 yıllık bir hanedanın elinden almaya yönelmişlerdir, diyormuş. Sadaret koltuğuna oturduktan sonra sizin patrikhaneleri ziyaret etmenizi de çok kötü karşılamışlar. Müslüman bir sadrazamın patrikhanede ne işi var? Diyorlarmış. Sizin din konusundaki hoşgörünüz şeriatçı çevrelerde geniş tepkiler uyandırıyor. Sizi jurnal ediyorlar. Etsinler bakalım Vasıf. Benim arkamda halk var. Millet var. Bana hiçbir şey yapamazlar. Öyle diyorsunuz ama padişahı kışkırtıyorlar. Vasıf, öyle olsa beni şimdiye kadar 40 defa azlederdi. Paşa Hazretleri, zaten azlinizin çok yakın olduğunu söylüyorlar. Keyfi bilir. Dilediği zaman beni azleder. Ama zor eder. Benim arkamda halk var. Ben istifa etmem. Hünkar beni azletmeye kalkarsa ne olur biliyor musun? Halk gelip beni evimden alır ve sadarete götürüp oturtur. Anlıyor musun paşa bunları söyledikten sonra derin düşüncelere daldı. Acaba gerçekten görevden alınması için bir takım kazanlar kaynatılıyor muydu? Ama Vasıf Efendi'ye bu konuda hiç açık vermek istemedi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı uygun gördü ve kendini toparlar toparlamaz Vasıf Efendi'ye, oğlum, dedi. Senin çok acele Rusçuk'a gitmen gerekiyor. Tuna Nehri Taşımacılık Şirketi'nin hesaplarını inceleyeceksin. Bir takım yolsuzluklar kulağıma geliyor. Gidip işleri denetleyeceksin. Paşa ertesi gün masasının başına geçip Sultan Hamit'e sert bir mektup yazdı. Şimdiye kadar önerdiği birçok şeyin padişah tarafından onaylanmadığını vurgulayarak, 9 gün oluyor ki isteklerime cevap vermediniz. Biz bu devlet binasını tamire çalışıyoruz. Siz ise adeta yıkmak istiyorsunuz. Siz bu yüzden beni azledecekseniz, rica ederim yönetimi mizacınıza uygun birine bırakın, dedi. Bu dilekçe bardağı taşıran damla oldu. Zaten padişah kararını vermişti. Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azledecekti. Paşa göreve geldiğinden beri Abdülhamit'le aralarında bir takım geçimsizlikler oluyordu. Bunların birincisi yeni Osmanlılar sorunuydu. Hünkar bunların İstanbul'dan uzaklaştırılmasını istiyor. Sadrazam ise yanaşmıyordu. Abdülhamit tahta çıkarken Namık Kemal Bey'in Mabey'in katipliğine Ziya Paşa'nın mabeyin başka tipliğine getirilmesi için söz vermiş. Sonra da sözünü tutmadığı gibi bütün yeni Osmanlıların uzaklaştırılmasını istemişti. Mithat Paşa kendi eğilimlerine ters düşen böyle bir öneriyi elbette uygulayamazdı. Bu yazıyı aldıktan birkaç gün sonra hünkâr, mabeyin Feriki Said Paşa'yı saraya çağırtarak Mithat Paşa hakkında ne düşündüğünü sordu. Padişah Mithat Paşa hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyor ve Said Paşa'dan destek bekliyordu. Mithat Paşa'yı yıkmak için saldırıya geçmenin tam sırasıydı. Said Paşa, efendim, diye söze başladı. Mithat Paşa kendi şöhretinin aldatıcı görünümüne kapılmış ve zat-ı şahaneye itaatsizliğe yönelmiştir. Siz yine de paşaya haksızlık etmemek için ve iyi niyetle onun ne büyük fesatlıklar içinde bulunduğunu görmek istemediniz. Mithat Paşa memlekete ve hanedana çok zararlı bir adamdır. Cumhuriyeti kurmaktan başka amacı yoktur. Bunun için de bir takım sefirlerle ve cahil insanlarla konuşmalar yapmaktadır. Her neden söz edilirse edilsin, paşa sözü saltanat-ı seniye üzerine getirerek hanedan-ı Osmani'den artık hayır gelmeyeceğini ve cumhuriyet rejimine geçilmesinin zaruri olduğunu söylemektedir. O kadar ileri gitmiş mi bu herif? Evet efendimiz. Maalesef. Anlatıldığına göre Namık Kemal Bey 5-6 bin kişiyle Murat Efendi Hazretlerinin sarayına gidip kendisini tahta oturmaya davet edecekmiş. Murat Efendi'nin aklı başına gelmediği anlaşılırsa Kemal Bey Mekke Şerifini 1000 lira tahsilatla padişah yapmayı tasarlıyormuş. Bunu da Dolmabahçe Sarayı'nda Mithat Paşa başkalarına anlatmış. Sadrazam Hazretlerinin böyle bir olayı bildiği halde bu işi düzenleyenleri tutuklatmaması çok şaşırtıcı değil midir? Demek ki bu fesat eyleminin başı bizzat kendisidir. Dahası da var efendimiz. Verilen jurnallerde belirtildiğine göre konakta şöyle bir söz de söylenmiştir. Mithat Paşa istiklalini ilan etti. Sultan Murat artık muradına erecektir. Hünkâr bu sözleri işitince deliye döndü. Said Paşa'ya, paşa, dedi. Hemen şu fermanımı yaz. Mithat Paşa'nın konağında yapılan gizli toplantılarda, Mithat Paşa istiklalini ilan etti ve Sultan Murat artık muradına erecektir gibi sözler edilmiş ve yüce saltanatın aleyhinde çalışan bazı komitelerin kurulduğu haberi alınmıştır. Bunların başı Mithat Paşa'nın her zaman koruduğu Kemal Bey'dir. Bu nedenle Mithat Paşa'nın derhal azil ve sürgün edilmesi ferman hükmündedir. Hünkâr artık kararını vermişti. Mithat Paşa'yı derhal sürgüne gönderecekti. Bunun uygulanması için de Said Paşa'ya şunları söyledi. Sabahleyin saat 8'de zaptiye müşiri ile birlikte Mithat Paşa'nın konağına giderek mührü Hümayun'u alacak ve sürgüne gönderilmesi hakkındaki fermanımı kendisine okuyacaksınız. İzzettin vapuru ahır kapı açıklarında bulunsun. Zaptiye müşiri hemen kendisini tutuklayarak vapura götürsün. Konağın çevresini de asker ve zaptiyelerle kuşatın. Said Paşa birkaç saniye düşündükten sonra, efendimiz, dedi. Ben deniz sabahın köründe bu herifin konağına gideceğim. O saatte adam belki daha haremden bile çıkmamış olacak. Harime haber göndereceğim. Gecelik entarisiyle selamlığa gelecek ve ben kendisinden mührü Hümayun'u isteyeceğim. Belki de yanımda yoktur. Getireyim, deyip harime dalacak. Gelmezse ne yaparım? Geldiğini düşünelim. O zaman kendisine sürgün kararını bildireceğim. Ne der bana? Anayasa gereği siz beni yargılamadan bir yere gönderemezsiniz. Derse ne yaparım? Kendisini çocuk gibi kucağıma alıp bağıra çağıra arabaya koyamam ya. Bu işi zaptiyelere havale edeceğim. O da feryat etmeye başlayacak. Zaten kulağı kirişte olan ev halkı ve konu komşu koşuşup gelecek. Rezalet çıkartacaklar. Sefirler ve yabancılar bu olayı duyacaklar. Başımıza dert açacağız. Bu fesat takımının neler karıştıracağı hiç belli olmaz. İyisi mi ben kendisini yarın sabah saraya davet edeyim. Oradan bir istimbot ile İzzettin vapuruna naklederiz. Hiçbir ferdin bundan haberi olamaz. Bu öneri Sultan Hamit'e çok uygun geldi. Çünkü o da olay yaratılmasından korkuyordu. Sait Paşa devlet memurluğuna başladığı dönemlerde Erzurum'daydı. Mithat Paşa'nın kız kardeşi Sıdıka Hanım'ın kocası Tosun Paşa da Erzurum vahşiydi. O zamanlarda daha hiç adı duyulmamış olan Sait Bey, Vahiy'e yanaşarak eline biraz fazla para geçmesi için yeni bir görev istedi. Vali de Sait Bey'i 2000 kuruş maaşla aşar kitabetine, yani toprak vergilerine bakan büronun şefliğine getirdi. Bu 2000 kuruş maaş o zamanlarda çok önemliydi. Sait Bey bu yüzden kendisini Tosun Paşa'ya hep borçlu saydı. Mithat Paşa'nın sürgüne gönderilmesinde kendini biraz sorumlu gördüğü için o akşam namaz zamanı mabeyin katibini sandalla Dolmabahçe'den Salacak'a Tosun Paşa'nın evine gönderdi. Katip özel olarak Tosun Paşa'nın eşi, Mithat Paşa'nın kız kardeşi Sıdıka Hanım'ı görmek istediğini haber verdi. Sıdıka Hanım akşamın geç saatinde mabeyinden bir katibin kendisini özel olarak görmek istemesine çok şaşırdı. Mabeyin katibi, hanımefendi, dedi. Sizi bu saatte rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Size Sait Paşa'dan çok önemli bir haber getirdim. Biraderiniz Sadrazam Mithat Paşa Hazretleri yarın sabah görevinden azledilerek İzzettin vapuruyla sürgüne gönderilecek. Yapılacak bir şey yok. Ama telaşa kapılmayın. Belki yarın sabah çok erken, saraya gitmeden önce kendisini görebilirsiniz. Konağa da haber verin. Bavulunu hazırlasınlar. Sıdıka Hanım gecenin geç saatinde ne yapacağını şaşırdı. Gözüne uyku girmedi. Sabaha kadar Tosun Paşa'yla neler yapabileceklerini konuştular. Ama zat-ı şahane bir kez sürgün kararını vermişti. Bunu önlemeye olanak yoktu. Sıdıka Hanım ertesi sabah sandalla karşıya geçmeye kalktı. Ama hava rüzgarlı ve deniz çok dalgalıydı. Kayıklar işlemiyordu. İlk vapurla İstanbul yakasına geçti. İzzettin vapuru Dolmabahçe açıklarında duruyordu. Köprüye çıkınca bir de baktı ki Mithat Paşa'nın arabası geliyor. Hemen yolun üzerine çıkıp arabayı durdurmaya kalktı. İşaretler yaptı ama Paşa Padişah'ın yaveriyle birlikte çok acele Dolmabahçe'ye gidiyordu. Arabayı durduramadı. Başını uzatarak, Sıdıka, sen konağa git. Akşama döneceğim, demekle yetindi. Arabacı da atları kırbaçladı. Hızla uzaklaştılar. Sıdıka Hanım bir arabaya atlayarak doğru Beyazıt'taki konağa gitti. Naime ve Şehriban hanımlar sabahın köründe karşılarında Sıdıka Hanım'ı görünce çok şaşırdılar. Hayrola, sabah sabah, hayırdır inşallah, dediler. Sıdıka Hanım durumu anlatınca ikisi de ağlamaya başladı. Sıdıka Hanım, yapılacak bir şey yok, dedi. Zaman kaybetmeden hemen ağabeyimin çamaşırlarını, elbiselerini hazırlayın. Herhalde bavulunu almaya gelir. Mithat Paşa'nın kardeşi iki kadını gözyaşları içinde bırakarak hemen Üsküdar'a döndü. Sabahleyin karşıya geçerken Dolmabahçe önlerinde duran İzzettin vapuru artık yerinde yoktu. Saray burnunu dönerek Marmara'ya uzanıyordu. Zat-ı şahane Sait Paşa ile birlikte bu sürgün senaryosunu hazırladıktan sonra hemen başyaver Mehmet Paşa'yı huzura çağırdı ve "Paşa," dedi. Yarın sabah erkenden Mithat Paşa'nın konağına gideceksin. Kendisini çok acele görmek istediğimi bildirerek paşayı alıp saraya getireceksin. Mehmet Paşa da ertesi sabah hemen namaz vakti paşanın konağına vardı. Paşa o gün sadarete gitmeye niyetli olmadığı için yatakta Şehriban'la sabah keyfi yapıyordu. Kahya başyaverin kendisini görmek istediğini bildirince hayırdır inşallah, dedi. Zat-ı şahane sonunda benimle görüşmeye karar verdi. Başka çaresi yoktu zaten. Paşa hemen hazırlandı. Başyavere de, siz arabada bekleyin. Ben hemen şimdi aşağıya iniyorum. Benim arabamı takip edersiniz, dedi. Mithat Paşa saraya gelince alt katta bir odaya alındı. Sait Paşa da yanına oturdu. Paşa Hazretleri, dedi. Zat-ı şahane sadaret mührünü bana teslim etmenizi emretti. Mithat Paşa hemen yeleğinin cebinden mührü çıkartarak Sait Paşa'ya teslim etti. Sonra da aralarında şöyle bir konuşma oldu. Bir süredir saltanata karşı kurulan gizli cemiyetlerde bulunanların sizin konağınızda da toplandıkları bildiriliyor. Dün bu konuda iki jurnal geldi. Zat-ı Şahane sizin onlarla işbirliği yaptığınıza inanmak istemedi. Ama adınız bu işlere karıştığı için hemen bugün memleketten çıkmanızı ferman buyurdular. İzzettin vapuru bu iş için hazırlandı. Derhal ülkeyi terk edeceksiniz. Mithat Paşa böyle bir konuşmayı hiç beklemiyordu. O padişahın kendisine olumlu bir yanıt vererek anlaşmazlıkları ortadan kaldıracağını umuyordu. Şaşkına döndü. Nasıl olur, dedi. Zat-ı Şahane'ye dayanarak beni sürgüne göndermek istiyor efendim. Sizin hazırladığınız anayasanın 113. maddesine göre, o madde hünkara böyle bir hak tanımıyor ki. Tanımaz olur mu paşam? Bakın o maddede ne deniyor? Kötü halleri zaptiye nezaretinin tahkikatıyla ortaya çıkanları memleket haricine sürgün etmeye padişahın yetkisi vardır. Peki zaptiye nezaretinin böyle bir tezkeresi mi var? Var efendim. Zaptiye nazın Ömer Paşa az önce sözüne ettiğim jurnalleri Zat-ı Şahane'ye takdim etti. Jurnallerin birinde Beyoğlu'nda bir gazinoda toplanan tophane mülazımlarının sizin çok yakında diktatör olmak için bir takım hazırlıklar yaptığınızı konuştukları anlatılıyor. İkinci jurnalde de konağınızda yapılan bir toplantıdan söz ediliyor. Bunlar sizin kötü hallerinizin kanıtı değil midir? Vallahi billahi benim bu cemiyetlerden haberim yok. Allah bu çapkınların belasını versin. Bunları Ruslar ve Hıdiv Paşa düzenlemiştir. Beni buradan kovacak olursanız alimallah memleket mahvolur. Beşikçiler körfezindeki donanma 3 güne kadar buraya gelir. Bunları iyi düşünün. Nazırların bundan haberleri var mı bilmiyorum. Öyleyse rica ederim. Gidiniz. Zat-ı Şahane Efendimiz'e söyleyiniz ki, benim bu işlerden hiç haberim yoktur. Madem ki nazırlar buradadır bu işi görüşsünler. Eğer Efendimizin bana güveni yoksa, beni mabeyinde bir odaya kapatsınlar. Evime gitmeyeyim. Sadaret işlerini buradan yürüteyim. Memleketimizin bu güç zamanında, hem burada, hem de Avrupa'da herkes devlet işlerinizi benim yönettiğimi sanıyor ve bana güveniyor. Eğer ben buradan gidecek olursam memleket alimallah biter. Said Paşa, bu görüşünüzü hemen Zat-ı Şahane'ye arz edeceğim. 2 dakika bekleyiniz, deyip odadan ayrıldı. Padişah ise Said Paşa'yı dinledikten sonra, bu olamaz, dedi. Bu adamı burada bırakmak daha büyük tehlike yaratır. Al bu jurnalleri de kendisine göster. Said Paşa jurnalleri alıp Mithat Paşa'nın yanına geldi. İşte, Paşa Hazretleri, dedi. Sözüne ettiğim jurnaller bunlar. Mithat Paşa buz gibi olmuştu. Jurnalleri dikkatle okuduktan sonra, haberim yok. Yazılır ya, dedi. Çapkınlar, iftira etmişler. Peki beni nereye göndereceksiniz? Memleket hudutlarından çıktıktan sonra nereye isterseniz oraya gidebilirsiniz. Fakat sınırdan sonra en yakın yer Yunanistan'da Zira Adası'dır. Mithat Paşa Zira Adası'nın nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Zira Yunanistan'ın doğusunda, Ege Denizi'ndeki sıklı takım adalarının en önemlisiydi. Orada konsolosluk bile vardı. 1823'te Sakız'da Yunanlılar baş kaldırdıktan sonra Ali Paşa isyanı bastırmış ve bağımsızlık savaşı verenlerin tümünü bir manastırda kesmişti. Sakız'dan kaçanlar da Sira Adası'na sığınmışlardı. Yani ada, intikam duygularıyla yetişmiş Yunanlıların yaşadığı bir yerdi. Paşa, çok rica ederim, dedi. Beni Rumların içinde bırakmayın. Marsilya'ya bırakın diyeceğim ama orasının da çok uzak olduğunu biliyorum. İyisi mi siz beni Brindisi'ye bırakın. Mithat Paşa bunları söyledikten sonra 2 dakika düşündü ve şöyle dedi. İyi ama benim yanımda 5 param yok. Ne yaparım oralarda parasız pusuz. Perişan olurum. Bir de korunmam için bir yaver isterim. Bana suikast düzenleyebilirler. Aman, Paşa Hazretleri. Böyle bir cinayet olasılığı hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Mithat Paşa yine birkaç dakika düşündü ve sonra, gitmeli ha, dedi. Evet, gitmeli, iki yaver ve iki çavuş sizi bir istibot ile İzzettin vapuruna götürmek için iskelede bekliyorlar. Allah rahmet eylesin bu millete. Yalnız şunu söyleyeyim ki, zat-ı şahane suçsuz bir insanı Osmanlı topraklarının dışına çıkartmakla büyük hata ediyor. Benim sürgüne gönderilmem hem mülkte zarar verecektir hem de Hünkara, Paşa Hazretleri. Dilerseniz konağınıza bir uşağınızı gönderebilirsiniz. Uşak ev halkına sizin gidişinizi bildirir. Hem de çamaşırlarınızı ve gerekli giysilerinizi getirebilir. Ailenizin sizinle birlikte gelmesine izin verilmediğini belirtmek isterim. Hiç kimseyle konuşmanıza da izin verilmiyor. Mithat Paşa hiç yanından ayırmadığın Yusuf Ağa'yı konağa gönderdi. Git bak, dedi. Bana biraz çorap, mintan, kundura gibi şeyler getir. Ne zaman döneceğim? Belli olmaz. Hanımlara ve çocuklara da söyle. Üzülmesinler. Ben gittiğim yerlerden onlara haber iletirim. Ne yapalım? Kaderde bu da varmış. Sabretsinler. Geleceğim elbette. Yusuf Ağa hemen paşanın arabasına binerek yola koyuldu. Paşa rıhtımda kendisini bekleyen motora binmeden önce Sait Paşa'ya, paşa, dedi. Lütfen beni bütün devlet işlerinden kurtardığı için zat-ı şahaneye teşekkür ettiğimi bildirin. Bu işleri elbette gönül rızasıyla bırakamazdım. Benim sürgüne gönderilmemden inşallah memlekete çok zarar gelmez. Bir gün kader müsaade eder de vatanıma dönersem o zaman ne Şevketli Efendimiz'i bu saraylarda bulacağım, ne de bu mülkü yerinde görebileceğim. İnşallah dönüşte her şeyi daha iyi bulurum. Ama ne yazık ki, zat-ı şahanenin çevresini kuşatan akıl hocaları ona çok kötü nasihatler veriyorlar. Böyle giderse milleti kurtarmak hiç de kolay olmayacak. Bu arada Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkan bir yaver, elinde bir zarfla geldi. Zarfın içinde 500 lira vardı. Sait Paşa bunu Mithat Paşa'ya verirken, Paşa Hazretleri, dedi. Bu para bir süre sizi idare edebilir. Mithat Paşa'nın yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Sait Paşa, buyurun Paşa Hazretleri, dedi. Motor sizi İzzettin vapuruna götürmek için bekliyor. Uşağınız konaktan dönünce onu da gemiye yollarız. Geminin kaptanı Mithat Paşa'yı güvertede büyük bir saygıyla karşıladı. Vezir Hazretleri, dedi. İnanın bana verilen görevin ağırlığı altında eziliyorum. Bu imparatorluğu ve halkı kurtaracak tek insan olduğunuza inanıyorum. Yalnız kendi adıma değil gemideki bütün arkadaşlarım, denizciler ve tayfalar adına konuşuyorum. Çok üzgünüz. Yalnız size güveniyoruz. Bir gün bütün şanınız ve onurunuzla İstanbul'a döneceğinize inanıyoruz. Mithat Paşa, inşallah, dedi. Ben de inanıyorum. Tarafımdan bütün subaylara, mürettebata teşekkür edin. Siz askersiniz. Görevinizi yapıyorsunuz. Elinizden başka ne gelir? O sırada motor Dolmabahçe rıhtımına dönmüş ve Yusuf Ağa'yı alarak yeniden gemiye yanaşmıştı. Yusuf Ağa'nın ellerinde iki bavul giysi ve çamaşır vardı. Naime ve Şehriban hanımlar mutfakta ne buldularsa onları da sefer taslarına koyup bavullara yerleştirmişlerdi. Paşanın bir şişe konyağını da unutmamışlardı. Denizciler bunları açıp denetlemeye kalkmadılar. Paşa, Yusuf Ağa'ya, haydi bakalım Yusuf, dedi. Bunları benim kalacağım kameraya indiriver. Kendisi de Yusuf Ağa ile birlikte kameraya girdi. Kapıyı içeriden sürmeledi. Neler getirmişsin Yusuf? Neler neler, derken Yusuf Ağa, paşam, dedi. Hepsi bu kadar değil. Yusuf Ağa sırtına kaputunu geçirmişti. Hava rüzgarlıydı ve yağmur çiseliyordu. Yusuf Ağa kamerada paşayla yalnız kaldığını anlayınca kaputunun düğmelerini çözdü. İç ceplerinde iki tabanca görünüyordu. Paşam, dedi. Bunları sana getirdim. Lazım olur belki. Yanıma bir torba da mermi aldım. Sen kullanmak istemezsen seni korumak için ben kullanırım. Paşa, Yusuf Ağa'yı kucaklarken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sait Paşa vapurun demir aldığını görür görmez rıhtımdan doğru hünkârın dairesine koştu. Padişahın o sırada kapısının önündeki mermerlikte gezinmekte olduğunu gördü. Sabırsızlıkla sonucu bekliyordu. Paşa, ne yaptınız? Diye sordu. Sait Paşa da, efendim, vapur, mazlum sadrazamı alıp gitti. Memleket bir hainden kurtuldu, diye yanıt verdi. Akşamüstü padişah Sait Paşa'yı huzura çağırttı. Paşa, dedi, bugünkü başarınızdan dolayı size bir hediye vermek isterim. Lakin hediye seçecek zamanım olmadı. Şu parayı al da kendine istediğin şeyi al. Padişahın hediyesi 150 bin kuruştu. Hünkâr sonra Sait Paşa ile biraz dertleşmek istedi. Mithat Paşa'yı sürgüne yollamasının verdiği sorumluluktan kurtulmak istiyordu. Paşa, dedi, sana açıkça söyleyeceğim. Ben Mithat Paşa'nın değerini inkar edemem. Çalışkan ve namuslu bir valiydi. Ama meziyetleri olduğu kadar noksanları da vardı. Politikadan hiç anlamıyordu. Sen bilir misin bilmem, anlatayım. Tuna valisiyken Bulgar okullarında Bulgarca okutulmasını istedi. Bu iş çok ağır sonuçlar verdi. Mithat Paşa kanunu esasının mutlaka ilanını teklif ettiği zaman bu konuda temelli bilgisi yoktu. Ziya Paşa, Namık Kemal Bey, Abidin Paşa, Süleyman Paşa, Mithat Paşa ile birlikte bir tasarı hazırladılar. Ama aralarında anlaşamıyorlardı. O zamanlar, sen de bilirsin, kanunu esasiye karşı olanlar çoktu. Ethem Paşa, Servet Paşa, birçok vezir ve devlet adamı bana gelip, bir millete hiç hazırlık yapılmadan, bir kalemde hürriyet verilemez, dediler. Ama ben, milletin istediği olsun, dedim. Kanunu kabul ettim. Mithat Paşa milletin kendisini sevdiğine o kadar inanmıştı ki, o olmazsa yer yerinden oynar sanıyordu. Bak, ne oldu? Bugün sen de gördün. Hiç kimse ağzını açmadı. Abdülhamit coşmuş konuşuyordu. Sana bir şey daha anlatayım, dedi. Kanunu esasiyi ilan ettiğim akşam Mithat Paşa arkadaşlarıyla Beyazıt'taki konakta toplanmışlar. Aralarında şairler ve edebiyatçılar da varmış. Kafaları çekmişler. Bilirsin, Mithat Paşa içkiye çok meraklıdır. O akşam biraz fazla kaçırmış. Yemekten kalkarken düşmemesi için koluna girmişler. Eniştesi Tosun Paşa'ya, söyle bakalım paşa, demiş. Bundan sonra beni kim yerimden atabilir? Ben bu sefer kaç yıl sadarette kalacağım, biliyor musun? Tosun Paşa, aman Mithatçığım, dikkat et, demiş. Her akşam kafayı böyle çekecek olursan, bir hafta bile kalamazsın. Onun güvenip konağına çağırdığı adamlar ertesi sabah bu olayı bana anlattılar. Sait Paşa, hakkı aleyhiniz var hünkârım, dedi. Tosun Paşa benim çok eski dostumdur. Olayı bana da o anlatmıştı. Beni eleştiren oluyor. Ne yapmışım? Bir hafiye teşkilatı kurmuşum. Neler demiyorlar? Duyuyorum. Bu jurnalciler alçakmış. Namussuzmuş. Dinimizde bunlara yer yokmuş. İyi ama bu gizli hafiye teşkilatını kurmasaydım, çevremizi saran tehlikelere karşı nasıl korunurdum? Başka hükümdarlar da böyle yapmıyorlar mı? Hakkı aleyhiniz var sultanım. Çok iyi yapıyorsunuz. Bir de beni sansür kurmaya çalıştığım için eleştiriyorlar. Sait Paşa, sen de biliyorsun. Bizde sansür elzemdir. Bunu kuracağız. Elbette hünkârım. Bizde müesseseler batıdakine benzemez. Bizde halk henüz çok bilgisiz ve çok saftır. Tebaamıza çocuk muamelesi etmeye mecburuz. Ana baban nasıl çocukların, gençlerin eline, zararlı neşriyatın geçmemesine dikkat ederse, bizde halkın fikrini zehirleyecek her şeyi halktan uzak tutmak zorundayız. Mithat Paşa'ya bunları anlatamadım. O özgürlük diye tutturmuş gidiyor. Neye varır bunun sonu? Sansür zaruridir. Anlıyor musun? Elbette efendim. Sansür zaruridir. Mithat Paşa Hristiyanlardan ayrı alaylar kurmaya kalktı. Bunun zararlarını hiç düşünmüyor. Ne olacak? Rumlardan, Bulgarlardan, Ermenilerden ayrı ayrı alaylar kurulacak. Bir karışıklık anında bunlardan zarar görürüz. Devlete hakim olan millet biziz. Ötekilere eşit koşullarda askerlik hakkı tanırsak, başımıza çok çorap örerler. Her vesileyle işimize kansan büyük devletler yine başımıza dertler açmaya çalışırlar. Çok haklısınız sultanım. Maazallah bizi yok ederler. Bak Said Paşa, sana şunu da söyleyeyim. Meşrutiyetle idare edilebilmek için memleketimiz yeter derecede olgun değildir. Bu bizim için felaket olur. Bizim jön Türklerimiz hayalperesttir. Onlar işin hiç farkında değiller. İngilizlerin de her vesileyle jön Türkleri tutmaları da çok düşündürücüdür. Herkesi birbirlerine düşürmek istiyorlar. Değil mi Hakkı Ali'niz var hünkârım? Jön Türklere hiç göz açtırmamak gerekir. Bak, sen ne güzel düşünüyorsun. Mithat Paşa bunları anlayamadı. Anlayamadı sultanım. Cezasını da buldu.